Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam bu hafta duygu ve düşüncelerimiz, duygu ve düşünce kontrolüyle alakalı bir sohbet yapalım inşallah. Sizin eserinizden duygu ve düşüncelerimiz nelere kadir? Şimdi biz hocam genelde etkilerin maddi olduğunu düşünüyoruz.
Evet.
Yani birisi bana vurursa canım yanar.
Evet.
İşte birisi bana ekmek verirse karnım doyar. Aslında %80 biz duygularımızla yaşıyoruz.
Evet, hele hele böyle duygusal açıdan çok zengin bir kültürümüz var. Bu bize çocukluktan itibaren de aşılanıyor. O nedenle böyle aklı ve mantığı en ileriye alan insanların bile çok zengin bir duygusal altyapısı var yani.
Ya bizim toplumumuz duygusal bir toplum.
Evet, aynen
duygusal
öyle.
Duygusal iletişimi yüksek bir toplum.
Türkülerimize, şarkılarımıza bakalım hocam. Duygular sel olmuş yani.
Komşuluk ilişkilerimizde hakikaten yüksek bir şeyimiz var. Yani farkındalık, başkaları ilgilenmek,
evet.
Hal hatır sormak. Bunlar güzel şeyler ama kontrol elden kaçırmamak lazım.
Kesinlikle.
Diyorsunuz. Çünkü hocam burada şöyle diyorsunuz. İnsanın aklından günde 60 bin fikir geçiyor. Düşünce geçiyor ve bunların 1/4'ü olumsuz, kaygı üreten düşünceler.
Evet. %75 yani 60 bin yani
evet.
Ne yapıyor? 40 bin yapıyor değil mi hocam?
Hocam 40 daha fazla. 1/4 o kadar mı yapıyor? Ben matematik zayıftır biraz.
45 bin doğru.
Evet.
45 bin düşünce yani bu şu demek günün 24 saatinin büyük bir çoğunluğunda biz negatif düşünüyoruz, olumsuz düşünüyoruz. Kötü şeyler olacak diye bekliyoruz ya da kaygılanıyoruz ya da geçmişe dönük şeyleri hep hatırlıyoruz.
Şimdi hocam şöyle bir akım var. Bir kısım insanlar işte bu Budizm'e falan giriyorlar, yoga yapıyorlar falan. Diyorlar ki hani sanki aklı durdurmaya çalışıyorlar. Ama insanın hocam durduramadığı tek belki işte 3-5 tane beynimizi durduramıyoruz,
evet.
Kalbimizi durduramıyoruz. Gözümüzü durdurabiliyoruz. Kapatınca göz görmüyor.
Evet.
Burnumuza bir mandal takarsak koku almıyoruz.
Evet.
Dilimizi, çenemizi kapatırsak dil konuşamıyor. Ama akıl, kalp yani ruh bunlar durdurulamadığı için devamlı bir şey üretiyor.
Evet.
Diyor ki sufiler sen bunu güzellik üretmeye yönelt.
Kesinlikle.
Yani gözün baktığı zaman Allah'ın şu güzelliklerini görsün kainatta. Kulağın güzel söz duysun. Tabii buradan 5 duyumuzdan güzel şeyler girerse kalbimize bu sefer düşüncelerimiz de güzelleşmeye başlıyor.
Evet, şimdi orada Budizm'e, Hinduizm'e atıf yaptınız ya hocam. Yani meditasyonda düşünmemeyi düşünmek üzerine bir meditasyon yapılıyor.
Çok ilginç.
Ama tasavvufta ise mesela tasavvufta ne var? Muhasebe var, murakabe var, tefekkür var, tezekkür var. Hepsinde şey var.
Düşünmeyi düşünmek diyelim mi hocam buna?
Evet, aynen öyle. Çünkü burada bir şeyi meditasyon bu haliyle düşünmemeyi düşünmek bir boşaltma olur sadece. Halbuki orayı bir de doldurman gerekiyor.
Hocam buna rağmen yani en azından şunu söyleyeyim. Budistlerin yaptığı, bu yoga yapanların yaptığı en azından hani iyi bir şey dolduramasa bile hiç olmazsa kötü bir şey akmaması beyin kabına nispeten yani bir faydasını görüyorlar.
Ha, evet evet hiç yoktan iyi mi eyvallah ama işte şey tasavvuf şey istiyor. Bütün bunlar insanın hayret ve merakını celbedecek. İnsanın insani olarak gelişeceği bir yol haritasıyla birlikte sunuyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrarlanan şeyler var ya hocam. Geçmişteki milletlere bak diyor. Bu nedir? Arkeoloji demektir. Tarih demektir. Antropoloji demektir. Şeye bak diyor. Yıldızlara bak diyor. Bu astronomi
demektir. Bitkiye bak diyor.
Evet.
Aşılara bak diyor. Yani hayvanların ve bitkilerin üremesine bak diyor. Bu belki hocam biyolojinin sahasına giriyor.
Evet.
O kadar çok Kur'an-ı Kerim bizi pozitif düşünceye
yöneltiyor ki.
Pozitif hocam bu şey manada kullandım bunu. Yani pozitif duygu değil. Pozitif bilimlerle alakalı.
Evet evet.
Yani
kesinlikle.
Toprakla kendini meşgul et. Kendini çiçekle meşgul et.
Evet.
Bunların güzel taraflarını da meşgul et diyor hocam.
Kesinlikle. Mesela bir de bununla ilgili somut bir şey. Biyomimetik diye bir disiplin var hocam. Biyomimetik. Yani biyoloji Allah'ın yarattığı şeyleri, canlıları dan hareketle teknoloji üretmek. Onlara benzetmek yani. Veya onlardan bir şey çıkarmak.
Zaten buluşların çoğu böyle olmamış mı hocam?
Pek çoğu tabii. Tarihte pek çoğu böyledir. Hatta en ilkel teknolojide şey kabul edilir. Kazma, kürek vesaire. Onların çatal, bıçak, ekmek, kaşık. Bunların insanın elini ve parmaklarını model alan şeyler olduğunu. Elin uzantısı biçiminde, elin kolun uzantısı biçiminde olduğu söylenir. Mesela düşünün hocam, zırh. Peki acaba bir tankın da zırhı olur mu? Tank zaten acayip bir savaş aygıtı yani.
Şu kaplumbağa gibi zırh oluyor.
Şimdi mesela ona hocam peygamber devesi karidesi diye benim favori hayvanlarımdan birisidir. Peygamber devesi karidesi yaşıyor, okyanusta yaşıyor hocam, bir karides türü. Yumruğu o kadar sert ki hocam, yumruğu o kadar sert ki. Mesela bunu akvaryumda besleyenler var, cam akvaryum kullanmıyorlar.
Camı kırıyor.
Camı kırıyor. Camı kırmak ne demek hocam? Bir şey kadar sert bir yumruğu var. Kurşun kadar hızlı bir yumruğu
küçük
var.
Küçük hayvan değil mi hocam?
Hayvan küçük, diyelim ki el kol kadar bir şey ama kendi ölçeğinde inanılmaz güçlü yani.
Çok ilginç.
Şimdi mesela o onun çok özelliği var da, akla karışık kitabımla bir sayfa yer verdim ona yani.
Eyvallah
sığmadı
hocam.
Mesela onun yumruk attığı organı bir tür keratinden üretilmiş. Ali Mirez diye Singapurlu bir Müslüman bilim insanı bunun üzerine çalışıyor. Buradan hareketle tanklara zırh yapacak adam. Uçaklara zırh yapmak istiyor. Düşünün. Yani okyanusun dibinde bulduğunuz bir tane peygamber devesi karidesinin size açtığı şeye bakın. Bir de Amerika'da çok fazla protez kullanımı var hocam. Kol bacak kırıklıkları ve bundan kaynaklı inanılmaz bir şey varmış.
Evet.
Gider varmış. Yeni protezler bu yeni bu yapay olarak üretilecek. Peygamber devesi karidesinin bu şeyinden, ham maddesi, keratinin
evet,
cinsinden, ondan üretilecekmiş artık protezler. Niye? En sağlam protezler onlar çünkü.
Hocam ayet-i kerime biz diyor, bu kainatta hiçbir şeyi boş yere yaratmadık.
Evet.
Tabii bizim vazifemiz bunu bulmak ama bazen hani bir meşhur kıssa da vardır. Adamın birisi bir affedersiniz gübre böceği görmüş de.
Evet.
Ya Allah bunu niye yarattın demiş.
Evet.
Sonra bu adamcağız hasta olmuş. Demiş ki tabipler, o hayvancağızı bul, onu işte es, başına sür, iyi olacaksın.
Hmm.
Aman Allah'ım demiş, tövbe istiğfar olsun yani, bir daha demiş hiç böyle senin yaratıklarını, mahlukatını sorgulamam demiş.
Evet.
Varsa yaratılması vardır bir hikmeti. Bazen sivrisineğe kızıyoruz, bazen sineğe kızıyoruz, bazen solucanlara kızıyoruz falan ama
evet,
pireye bir tek kızıyoruz. Var bir faydası hocam?
Evet.
Onların faydası olmasa Allah onları yaratmazdı.
Kesinlikle.
Ama tabii dengeyi bozması ayrı konu.
Denge evet. Zaten kendi halinde bırakıldığında kolay kolay dengeyi bozmuyorlar. Dengeyi bozan oluyor.
Şimdi hocam şöyle demişsiniz. Acılı şarkıların, türkülerin daha derin iz bırakması bu yüzden olmalı. Hocam şöyle.
Duygularımız çok derin olunca.
Derin. Peki hocam benim şöyle bir şeyim var. Yani böyle karamsar, acıklı filmleri seyretmeyin. Acıklı şarkı dinlemeyin diyorum çevreme.
Evet.
Mesela hocam arabesk şarkı derler. Evet. Evvelden çok var bizim gençlik yıllarımızda. 1980'lerde her tarafta hocam otobüse binersiniz. O zamanlar tabii size sormuyorlar. Otobüs muavini 10 saat size
çalar.
Çalar hem de böyle kahrolsun dünya. Bitsin bu hayal. Aman Allah'ım. Yani sevdim alamadım işte falan. Hep böyle karamsarlık.
Evet evet.
Hayatta sana bu kadar olumsuz bir şey olmuyor ama bizim şarkılarımız, Türk filmlerine bakarsınız işte fakir oğlan zengin kız buluşamazlar bir türlü falan.
Evet.
Hep duygularımızı bunlar negatif yöneltiyor. Farkına varmadan başka yerde negatif davranıyoruz.
Evet, yani o anlamda bir ayıklamaya ihtiyaç var hocam. Bizim diyelim ki türkülerimizde, şarkılarımızda eskiden insanımız geniş gönüllüydü. Diyelim ki hocam bir türküyü dinlediği zaman, acıklı bir türküyü dinlediği zaman bir hüzünleniyordu. Belki ağlıyordu, gözyaşı döküyordu ama Mevlana'nın dediği gibi o içindeki fırtına, yağmur kurumuş, sararmış yaprakları ve kurumuş dalları alıp götürüyor. Yeni filizleniyordu. Yenisi.
Şimdi yenisi gelmiyor.
Şimdi ise o hüzünden çıkamıyor. Ne oluyor? Melankoliye giriyor.
Çünkü arkadaşı yok. Aileler küçüldü artık
evet,
hocam. Evvelden mesela
kalp
ailede
daraldı. Dağlandı.
Ailede 10 kişi vardı. Ananız, babanız,
evet,
eşiniz, çoluk çocuğunuz. Bir acıklı bir şey olsa biraz oynayınca 5 dakika sonra o unutuyordunuz.
Evet.
Şimdi çocuk yok ailede.
Evet.
Anne baba kalmamış. Aldığınız o negatif duyguları yani bastıramıyorsunuz.
Evet, evet. Onu hazmedebilmek lazım. Üstesinden gelebilmek lazım. Aslında ölçülü bir acılı türkü ya da müzik dinlemek der insana. Bir tür aşıdır. Daha büyük acılara karşı. Ama sen aşıda ne yapıyorsun hocam? Mikrop veriyorsun aslında insana.
Evet.
Ama nasıl mikrop veriyorsun? ölü ya da yaralı ve vücut ona göre antikorlar üretiyor. Bir savunma mekanizması geliştiriyor yani. Ama şimdi mesela hastaya aşı yapmıyorsun. Niye? O zaten hasta. Bir de aşı yaparsan
ikinci bir mikrop.
Veya verdiğin mikrop çok güçlü mikroplar olmayacak yani.
O yüzden hocam bunu sufiler buna çok önem veriyorlar. Yani duyguların kontrol edilmesine, düşüncenin daha doğrusu kontrol edilmesine. Yani bizde pozitif düşünce çok önemli.
Evet.
Bir de hocam.
Çünkü Allah'ın rahmetinden umut kesilmez diye ayet var ama bakıyorsun karamsar. Ya bu ikisi nasıl yan yana geliyor?
İşte hocam bu olumsuz duygulara biz defi havatır diyoruz tasavvufta. Havatır akla gelen kötü düşünceler. Bunları def etmek gerekiyor. Daha gelmeden en güzeli dediğiniz gibi güzelle meşgul olarak.
Bunu
şimdi halletmek. İyi bir ortamda güzel bir arkadaşınızla güzel bir sohbet ederken kötü düşünce aklınıza gelmez.
Evet.
Ama korku filmi seyrediyorsunuz. Mesela gece 12 olmuş. Tahmin ediyorum bir kısım dinleyicilerimiz böyle şeyler vardır.
Evet.
Biz de çocukken hocam bundan yani 15 yaşımızdayken bir korku filmi seyredince lavaboya çıkmak korkardık. Şimdi kendi kendinizi korkutmadan Allah aşkına ne faydası
evet.
var? Evet. Yani bu da çok ilginç. İnsanoğlu öyle bir varlık ki hani geçen hafta Zalümen Cehul'a ayetini Nurettin Topçu demişti ya. İnsan insandan daha çok zulmeden başka varlık
evet,
yoktur.
Evet.
En büyük zulmü kendimize yapıyoruz demişti ya
evet,
hocam.
Evet.
İşte kendine korku filmi seyrettirip korkmak herhalde bunun en basit bir örneği.
Evet.
Veya kendini uyuşturucuya alıştırmak veya kendini hocam karamsar duygulara alıştırmak.
Evet.
Hocam şöyle bir şey var karamsar duygularla alakalı. Karamsar düşündüğünüz zaman başkasını sanki çok sevdiğinizi göstermiş oluyorsunuz. Öyle anlaşılıyor bizim toplumumuzda. Mesela ben aman hocam diyorum buradan çıkınca taksiye binme.
He.
Bir şey olabilir. Şeye hiç binme. Metrobüse şöyle olabilir. Uçağa hiç zaten uçak tehlikeli düşebilir. Yani siz ya diyorsunuz ya. Ya hocam beni çok seviyor ya.
He.
Bana otobüse binme dedi. Uçağa binme dedi. İyi de kardeşim o zaman sırtıma bin. Yani, ben seni götüreyim demesi lazım.
Yani evet. Aşırı tedbir olmuyor yani.
Evet.
Boş kaygılar üretiyor ve insanı o korkular o kaygılar sonra... Onlar yönetiyor.
Bunu anneler çok yapıyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Mesela parka bırakıyorsunuz. Diyelim ki kendi evinizin sitesi var. Etrafı da çevrili. Buna rağmen bütün gözleri camda.
Evet.
Ben şunu diyorum yani Allah'a tevekkül etmeyi bilmemiz lazım. Tedbirleri aldık. Ya etrafı çevrili bahçe var.
Evet.
Bu bahçede bıçaklı, sivri, camdı ne bileyim bunları da aldık. Bundan sonra çocuğu bırakacaksın artık. Yine arada bir göz kulak olacaksın ama 24 saat camın önünde çocuk seyredersen bu da caiz değil.
Evet sonra o çocuk ne oluyor? O kaygılarla, o korkularla büyüyor. Sonra o kaygı ve korkular onun önünde engel oluyor yani.
Benim bir akrabam vardı. Yani 15 yaşındaki çocuğunu yolun karşısındaki fırına ekmek almaya göndermiyordu. Fırın camda gözüküyor. Ama onun başına bir şekilde bir küçük bir ilçede yaşıyor yani. Şey de değil. Hani İstanbul'da olsa anlarım. Trafik çok acımasız. Küçük bir yer, arabaların çok geçmediği bir yerde bile... Sonra bu kaygılar hocam birike psikolojik rahatsızlıklar yapıyor herhalde. Bunu burada sen söylüyorsunuz.
Evet, evet.
Yani bir şeyi hayal etmekle gerçek olsun, yanlış olsun çok fark etmiyor. Beyin onu olmuş gibi algılıyor.
Evet.
Yani ben hasta olacağım korkusuyla veya ben şunu yersem şu olurum diyorsan yemeden de oluyorsun sanki hocam.
Evet. Yani şimdi bakıyorsunuz hocam bir iş yerine iki tepsi yemek gelmiş. Hasbelkader birinde bozukluk var. Şimdi diğerinde bozukluk yok. Benim başıma geldiği için söylüyorum yani. Şimdi bozuktan yiyenler bir rahatsızlık geçirince tamam mı?
Şimdi rahatsızlık geçiriyorsunuz.
Bu grupta ben de içinde yani ben de dahil.
Evet.
Ben de onlara bakarak o duygu ve düşüncelerle ben de midemi bozuyorum. Ama hani böyle hastaneye gidecek düzeyde yani. Hani böyle anlık falan değil yani.
Hocam inşallah onunla alakalı vehimle alakalı bir şey anlatacağım Mevlana'dan. Güzel bir kıssa var ama şurada şöyle diyorsunuz hocam kitapta bunu almışsınız. Yani psikosomatik ve psikofizyolojik etkileşimler var. Yani psikolojimizde kötü düşünürsek bu
bedenimize yansıyor yani.
Baş ağrısı, gastrit, ülser, hipertansiyon, kalp çarpıntısı, hatta görme ve işitme bozukluğu.
Evet, onlara kadar varıyor işte.
Görmenizi bile engelliyor o anda.
Evet yani hatta böyle işte psikosomatik hastalıklar şimdi en büyük kategori yani bedensel hastalıklar var, psikolojik hastalıklar var. Kaba ayrım olarak söylüyorum. Ama mesela psikosomatik hastalıklar dediğiniz zaman psikolojik kökenli bedensel hastalıklar daha büyük bir yekünü oluşturuyor. Bunlar nedir? Moral ve motivasyon, bağışıklık sistemi hocam çökünce insanın bütün hastalıklar tezahür ediyor.
Sanki hocam bağışıklık sistemini ayakta tutan moral, motivasyon, inanç. Aynen hayatın öyle. Manası yani sizin evet. Gönlünüz hayatın manası ne?
Evet, şimdi orada inancında, motivasyonunda, moralinde bir kırılma değil de çökme diyelim ki yaşadığında hop bakıyorsunuz ki bağışıklık sistemi çözülüyor ve hastalıklar kendilerini göstermeye başlıyor yani.
Sanki hocam bir memleketin düşünün ki ordularını tatile çıkardınız.
Aynen öyle. Sınırlık
askerler,
aynen.
Polisler hepsi orduyu terhis ettiniz. Ne evet. Olur hocam?
Evet.
Teröristi, düşmanı nasıl saldırır, nasıl yağmalar ülkemizi?
Evet. Mondros mütarekesi gibi yani. Ordular terhis edilince düşmanın işgaline giriyorsunuz.
Hocanın
yani.
Hikayesiyle hocam hani hoca bir köye girmiş, küpetler saldırmış. Kış günü tabii. Hangi taşa yapışsa taşlar donmuş. Ya demiş ne biçim köy. Taşları bağlamışlar.
Köpekleri salmışlar.
Köpekleri serbest bırakmışlar. Yani şimdi siz pozitif duygu üretecek o şehrimizi, savunmanızı yok ediyorsunuz.
Evet.
Negatif duygular tamamen sizi işgal edebiliyor.
Evet.
Bir de hocam mesela şöyle bir testiniz var sizin. Diyelim ki birinin çiçeğe bir alerjisi var. Eğer siz şey yaparsanız, diyelim ki plastik bir çiçek koklatsanız.
Normalde olması lazım? Plastik koku yok.
Evet.
Ama alerjisi var. Alerjisi onu gerçek çiçek sanıyor. Hop astım krizine giriyor.
Sırf zannettiği için hasta oluyor.
Evet.
Çok ilginç. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Baytan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Şimdi hocam düşüncenin insanı nasıl etkilediğinle alakalı Mesnevi'de çok harika bir kıssa var.
Evet.
Okulun, medresenin talebeleri diyor ki ya bizim bir hocamız hiç hasta olmuyor. Yani birkaç hasta olsa da rapor alsa da şöyle bir gezip tozsak.
Demek ki boş dersi o zamandan beri seviyor öğrencileri yani.
İnsan fıtrat her zaman başa boşluğu çok seviyor. Biz bile bir kar yağınca yani en akıllımız bir hocam kar yağıp tatil olunca oh be diyoruz. Ya kardeşim kar yağmış niye yani seviniyorsun yani tatil için?
Evet.
Yani kar yağınca hayat durmuyor ki. Yeme içme durmuyor mesela.
He, o anlamda.
Ekmekte, evet. Fırından ekmek istiyoruz. Yani işte bakkaliyeden eşyalarımızı almak onlar kapanınca kızıyoruz bir de.
Evet.
Ama biz kendimiz yatınca
sorun yok.
Yok. Şimdi demişler ki ya bu hoca hasta olmuyor. Hiç de yani birkaç gün dinlenemiyoruz. Ne yapalım? En akıllı bir talebe diğer talebeleri ayartmış. Demiş ki benim demiş harika planım var ama herkes demiş yemin etsin kimse hoca söylemeyecek bu planı. Ondan sonra sabah demiş hoca gelince ben diyeceğim hocam hayrola geçmiş olsun. Yüzünüz sapsarı. Hasta mısınız? Hoca bana der ki ya git başına be. Nereden çıkardın onu? Der. Biraz sonra medreseye biraz yaklaşınca bir yer bir talebe karşısına çıkacak. Hocam ya geçmiş olsun hasta mısınız? Bugün hiç iyi gözükmüyorsunuz falan. 3-5 derken demiş bu hocayı etkiler. Hakikaten sabah gelmiş hoca. Medresenin daha dış kapısında birisi. Hocam demiş ya hoş geldiniz. Ama demiş hasta falan mısınız? Yani yüzünü sapsarı. Gide oğlum demiş ya ne hastalığı demiş. Hiç turp gibiyim falan. Ama aklına ufak bir şey düşmüş. Bir ihtimal.
Var bir şey.
Biraz sonra ikinci bir şey.
Öğrenci.
Hocam demiş ya hasta mısınız? Geçmiş olsun. Hiç haliniz iyi gözükmüyor falan. Bu sefer yok oğlum yok demiş ama acaba demiş. Acabası artmış biraz. 3-5 olunca çocuk demiş ki hoca ben demiş kendimi kötü hissediyorum. Herhalde hastayım. Dün akşam üşütmüştüm mesela. Hadi demiş siz evinize dağılın. Ben de gidip evde yatayım. Hocam burası
İnanmış
normal.
Yani adam
burası artık. Normal. Şimdi eve geliyor. Bu da tabii şunu da gösteriyor. Negatif duygularını daha çok etkiliyor. Kapıyı çalıyor. Etkili. Hayrola diyor eşi. Hoca diyor sen böyle erken gelmezdin. Hayrola hoş geldin de niye geldin? Ya hanım çekil kenara diyor ya. Bir de benim hanım olacaksın diyor. El alemin çocuğu bile benim hasta olduğumu gördü.
Sen görmedin ha?
Sen göremedin. Ya hocam
aile
diyor.
Aile saadeti gidiyor.
Hocam diyor etme eyleme. Sende bir sıkıntı yok. Ondan sonra normalsin. Ya bırak kadın diyor çekil kenara diyor ya. Zaten sen beni sevmiyorsun. Bak hocam Mevlana çok böyle hakikaten. Ben diyorum ki Mesnevi hikayelerinden çok güzel tiyatro yapılabilir.
Evet.
Şimdi olay başka boyuta çekti. Bir negatif duygular çocukların hocayı etkiledi hasta yaptı.
Evet.
İkincisi pozitif duygular bazen o kadar faydalı olmuyor. Çünkü negatif başlayınca.
Evet.
En güzel baştan bunu şey yapmak. Bu sefer getir diyor hanım diyor yastık getir yorgan getir yatacağım ben. Bütün mahalle ziyaretine geliyor. Hoca daha da hasta oluyor.
Bütün mahalle. Hocam, bu, hoca hasta.
Evet şimdi Mevlana Hazretleri tabii çok böyle komik bir şekilde anlatmış bir hikayeyi. Yani bizi vehimlerimiz, kötü hayallerimiz. Ben hasta oldum hayali bile sizi hasta etmeye yetiyor.
Evet.
Şimdi bu hoca da yani belki Mevlana bunu kasten bu hikayeyi vermiş. Hoca dediğin adam medresede molla. Evet. Aklı başında düşünen.
Din mi yani?
Yani büyük bir adam.
Herhangi biri değil yani.
Herhangi hani bir çocuk. Bir anne çocuğuna dese çocuk evet. inanabilir. Tam tersi talebe burada hocaya.
Söylüyor.
Ya talebe dediğin işte belki 12 yaşında gençler yani. Hiçbirinin doktoru falan da değil. Şimdi hocam bizim tabii Mevlana Hazretleri bu düşüncelerin insan üzerindeki etkilerini çok güzel keşfetmiş.
Evet.
Ve bunlara engel olmanın da yollarını bize esasında öğretiyor sufiler. Bir kere diyorlar ki hocam kendini ve gönlünü ve dilini güzelliklerle, hayırlı şeylerle meşgul et.
Evet.
Zamanını iyi kullan. Hani zaman kılıç gibidir. Sen zamanı kesmezsen.
O seni keser.
O seni keser. Yani hayırla. İmam Şafii'nin sözü olacak. Sen kendini hakla meşgul etmezsen nefsin seni diyor batılla meşgul eder diyor hocam.
Hocam demin hayallerden bahsettiniz ya.
Buyurun.
Mevlana Mesnevi'de şey diyor. Ademoğlu insan evlada hayalle gelişir. Hayaller güzelse onunla rahatlaşır diyor. Eğer gözüne kötü hayaller görünürse ateşten eriyen mum gibi erir gider. Yani biz hayalleri çok küçümsüyoruz hocam. Ama hayaller...
Evet, hatta hayalperestleriz, hayal kurmayı kötüleriz. Yok,
evet.
Tam tersine pozitif, güzel hayaller kurmak gerekmiyor mu hocam?
Kesinlikle. Hatta gelenekte şey vardır ya hocam. Bir de batini duyu organları. Bir tanesi şeydir, mütehayyiledir. Yani tahayyül gücü, hayal etme gücü. Hatta bu sadece şey için, gündelik yaşam için değil, bilimsel keşif ve icatların da arkasındaki motivasyonlardan bir tanesi şeydir. O hayal gücüdür yani.
Hocam o kadar maddileşmişiz ki artık hayatı kendimize zehir etmekte üstümüze yok maşallah. Hayal kurmayı da yasaklamışız. Mesela hocam.
Bu batıdayız hocam, hayal gücü şimdi çok önemseniyor. Mesela diyelim ki bizde ölümü tefekkür, o da bir tür hayaldir. Ya da rabıta gibi şeyler. Yaratıcı imgelem adı altında, imgelem hayal kurmak demektir yani.
İmgelemek.
Evet. Oradan hareketle bir tedavi tekniği geliştirme. Sözünüzü kestim hocam.
Hocam yoksa o sizin okuduğunuz şiir sanki ileride de almışsınız bir yerlerde. Ben gördüm onu dün kitaba bakarken. Hocam çok doğru, insan yani karamsar düşünürse inanın o düşündüğü şey başına da geliyor.
Evet.
Artı o başına gelmiş gibi zaten acısını çekiyor o insan.
Evet. Şimdi gençlerden düşünürsek hocam internet oyunlarının epey bir kısmı şiddet içerikli ya da böyle risk içerikli şeyler çok fazla.
Kötü hayal kurduran
evet,
şeyler.
Ya da mesela korku filmlerinden bahsettiniz. Önceki programlarda korku filmleri, şiddet içerikli filmler vesaire vesaire. Bütün bunlar mesela benim böyle parmaklarımı böyle gözümün önüne getiriyorum. Bazı sahneleri seyredemiyorum. Diyelim ki bir ameliyat sahnesi vardır. Ben bakamıyorum. Ama bakıyorsun küçük çocuğun o sahneyi rahatlıkla seyredebiliyor. Bu ne demek? Bu aynı zamanda şey yani...
Hocam da duygusal körleşme diyorlar. Yani
evet.
Bir gün elinde bıçakla birini kestiği zaman ondan da rahatsız olmuyor.
Aynen. Hani
aman Allah'ım ben ne yaptım şeysi vardır yani filmlerde olur böyle bir şey yapar da.
Evet.
Sonra çok pişman olur. Çocuk o kadar yatsımış ki kan görmeyi,
evet.
İnsan ölümünü seyretmeyi. İnsanın hocam beynindeki şey şuur altı hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Şuur altı ayırt edemediği için de siz kötü düşündüğünüz zaman onu yaşamış oluyorsunuz.
Evet.
Hakikaten hocam işte burada sizin güzel bak deneyler var kitabınızda. İşte iki kesim insan hasta. Diz bağlarından diyelim ki. Bir kısmı gerçekten ameliyat ediyorlar.
Evet.
İyileşme var. Diğerlerine sahte bir ameliyat. Yani biraz çizik atıyorlar şeye. Bandajlayıp
evet.
Halbuki açmamışlar. Kasları efendim işte tamir etmemişler. Onlar da iyileşiyor.
Evet.
Adam diyor ki ben ameliyat oldum. İyileşmem gerekiyor diyor. Ve beyni işe salgılıyor.
İyileşme gücünü harekete geçiriyor
evet,
demek yani.
Evet, evet. Esasında hocam buna gerek kalmadan işte bir insan, güzel bir insanı gördüğü zaman Mevlana diyor ki kötü nazarın tedavisi iyi nazardır. Yani siz sen ben insanla beraber oldunuz. İş yerinde sıkıcı bir ortam var diyelim ki hocam atıyorum.
Evet.
Sizi yordular.
Enerjinizi sömürdüler.
Enerjinizi tükettiler. Bunun çaresi hemen iyi nazarlı bir yer bulmak. Çok sevdiğin dostlarınız var. Akşam gidip sohbet edebileceğiniz.
Evet.
Manen istifade edebilir. Hemen diyor akşam işten çıkar çıkmaz mesela oraya git. Çok sevdiğin bir arkadaşın var. Aile dostun var. Sohbetinden istifade ettiğin, halinden istifade ettiğin. hemen oraya git. Hocam Mevlana hakikaten bu işi çok harika çözmüş. Bir şekilde çözmüş.
Evet.
Hocam buradan şey girelim mi? Martin Seligman'a, yani karamsarlığa gireceğiz şimdi
evet,
de.
Evet, evet.
Martin Seligman'a göre düşündüğümüz şeyler davranışlarımızı belirler. Aslında hocam Gazali'nin bütün sistemi budur.
Evet, Mevlana. Hani şey diyor, sen düşüncelerin ibaretsin derken Mevlana ya, değil mi yani?
Sen diyor gül bahçesini düşünüyorsan gül bahçesin. Sen bir evet. gülsün. Ama diken düşünüyorsan...
Diken oluyorsun yani.
Sen bir dikensin.
Dolayısıyla insanın davranışlarını iyileştirebilmesi için hayallerine mukayyet olması lazım. Onları da güzelleştirmesi lazım. Kafanda hiç durmadan kötü şeyler, dikenler cirit atarken davranışlarında insanlara gül dağıtman mümkün olmuyor yani.
İşte hocam bugün tasavvufun bu güzel kültürünü kaybettik maalesef. Tekkelerimizi kaybettik, tasavvuf musikimizi kaybettik. İşte o sinirli pop müzikler, arabesk müzikler ortalığı işgal etti. Kötü filmler ortalığı işgal etti. Yani insanımızı hayırla meşgul edecek müesseseleri kapatmış olduk. Şimdi tabii artık insanlarımız tamamen şerre açık bir... Yani çocuğu bırakıyorsunuz, çizgi filme bakıyorsunuz hocam. Orada bile her türlü sapıklık, adam öldürmeler. Yani evet. işte kedi fareyi dağdan aşağı atıyor, ne bileyim ısırıp çiğniyor falan. Her türlü böyle yani yetişkinlerin seyredemeyeceği vahşetler bugün... Çizgi filmlerde var hocam.
Evet evet.
Şimdi bundan bu şurada biz ne bekleyebiliriz?
Evet.
Hayal mesela dünyası
Tom,
böyle.
Evet, evet evet. Tom ve Jerry mesela bizim kuşağın da çok seyrettiği bir hani kedi sürekli şeyin farenin peşinde. Şimdi normalde biz kimle kendimizi özdeşleştiririz? Kediyle. Kültür olarak baktığımızda.
Kedi daha üstün bir varlık.
Bir de evcil falan ama o çizgi filmini izlerken herkes kendisini hocam farenin yerine koyuyor.
Şimdi, pis bir hayvan yani neticede.
Pis from şey ilginç bir yorum yapıyor. Diyor ki modern insan kendini diyor Jerry gibi hissediyor diyor. Fare. Kediden sürekli kaçıyor. Hep son anda kurtuluyor. Sürekli tehdit altında. Sürekli canını kaybetme riski altında yaşıyor diyor. Şimdi modern zaman insanı hep böyle olduğu için diyor inanılmaz derecede şey kaygılı.
Karamsar.
Bir antropolog hocam anlatıyor. Şu anda unuttum. Diyelim ki Avustralya'da yerli bir kabile diyelim ki aborjinlerde şey oluyor. Onlarla ilgili araştırmalar yapıyor. Uzun zaman onlar arasında kalıyor haftalarca. Dönüşte diyor uçağa bindim. Uçakta diyor şeyler var tabii diyor. Batılılar var diyor. Bir baktım insanların yüzüne diyor. Sanki diyor birazdan beyin ameliyatına girecek insanlar gibi yüzleri.
Ya.
O kadar endişeliler diyor. Hocam ben bunu şey mesela Edirne'ye gidiyorsun hocam. Tamam mı? Ya da diyelim ki Kütahya'ya gidiyorsun ya da diyelim ki atıyorum Trabzon'a gidiyorsun. İstanbul ile orası arasında çok belirgin bir kaygı farkı var yani. İstanbul'da kaygı şey
çok düzeyine, fazla.
Panik düzeyine neredeyse ulaşmış. Sürekli koşuşturma,
şunun
sürekli
hocam,
yetiştirme.
Yani 2 dakika geç kalırsam vapuru kaçırırım. 2 dakika geç kalırsam metrobüs kaçar.
Evet.
Uçak kaçar. Hep kaçar.
Ama şey de insanlar da
yarış halindeyiz.
İnsanlar da bir yandan da hiç böyle her şeyi milimine yetiştirecek bir şey yapıyor, program yapıyor. Hani biraz esneklik payı koymuyor araya. Nefes alacak. Mesela diyelim ki uykusu geç yatıyor. Böyle ancak arabaya yetişecek olduğu saatte, otobüse yetişebilecek olduğu saatte kalkıyor. Kahvaltıya bile...
Da...
Şimdi vakitli kalkmak için ne yapmak lazım? Vakitli yatmak. Ama nedir? Sosyal medya, işte televizyon, internet falan onu şey diyor. Dolayısıyla kendine şey olamıyor.
Hocam ben de onu çok önemsiyorum. Mesela zaman zaman işte uçağa yetişeceğiz, otobüse yetişeceğiz.
Evet.
Erken gidip stressiz bir şekilde arabayı da hızlı sürmeden.
Evet.
Şimdi uçak kalmış bir saat, evinizde 50 dakika büyük bir canhıraş gaza basarak gidiyorsunuz.
Evet.
Dikkatsizce. Arabayı park ediyorsun acaba ışıkları açık mı bıraktım onu da bu sefer
evet,
kaygısına
evet.
düşüyor. Halbuki hocam vakitlice çıkıp gittiğinizde bir çay kahve içip bir kitap yanınıza götürerek abdestli gidip Kur'an-ı Kerim okuyarak tesbih çekerek o yarım evet. saati geçirmek var. Bir de evden yarım saat fazladan işte sosyal medyayla falan oynayıp ondan sonra veya geç yattığınız için kalkamadığınızdan ucu ucuna giderek stresle gitmek var.
Evet.
O da var hocam şimdi yani. O gidiş esasında çok stres oluyor insanda.
Tabii. Yani insan kendi sınırlarını aşırı derecede şey etmiş oluyor orada.
Zorlamış oluyor.
Yani mesela ben arabadan örnek vereceğim. İnsanlar bazen arabanın halinden daha fazla anlıyor. Şimdi arabanız ikinci viteste hocam. Siz diyelim ki 90 kilometre basmaya kalkıyorsunuz.
Mümkün değil.
Veya motor patlar. Diyelim ki arabanız dördüncü viteste siz 30 kilometreye gitmeye kalkın. Arabayı stop eder yani.
Tabii.
Şimdi bizim yaptığımız bu tür paradoks şeyler. İnsanın kendine değer, tasavvuf insanın kendine değer vermesini sağlıyor aslında. Nedir? Sen kendi aklına, kalbine, duygularına ve zamanına mukayyet olmanı istiyor ki bu senin insanı gelişiminde rol alacak bir şey. Öbür türlü parçalanmış bir halde gidiyorsun. Uykun uyuyamadan işi bitiremeden başka dertlerle uğraşmak, onu yaparken başka bir şeyle uğraşmak derken savrulup gidiyorsun yani.
İşte hocam önceki hafta konuştuğumuz kendini kaybetmek.
Evet.
Bir kısım insanlar da hocam buna rat race diyorlar yani batılılar. Fare hani hocam var ya bu bir çemberin içinde dönen bir fare şişesi var. Hayvancağız evet. Koşuyor dört nala ama o tel çember döndükçe dönüyor daha hızlı dönüyor ama hayvan yerinde sayıyor.
Evet.
Şimdi böyle bir meşguliyetler efendim paradoks içinde koşturup duruyoruz. Nereye gittiğimizi bilmeden durup birazcık düşünmeden. Ya biraz daha ağır yaşayayım şu hayatı. Evet. Hocam bunu çok tavsiye ediyorum kendime başta. Hayatı biraz yavaşlatmak. Özellikle iş hayatımız yani. Aile hayatımız falan değil de. Yani bakıyorsun hocam adamın her türlü imkanı var. Allah-u Teala yüzüne gülmüş. Ticarethanesi çok güzel kazanıyor.
Evet.
Oraya bir adam tutayım da. Hem bir kişi daha fazla para kazansın. O da çoluğun çocuğuna nafaka götürsün. Ben de oradan aldığım 2 saat, 3 saati gelip çoluk çocuğumla beraber parkta koşayım, top oynayayım, ne bileyim. Eşimle güzel bir kahve içeyim, sohbet edeyim.
Evet.
Demiyoruz hocam. Böyle bir, ya sen niye zengin olur bir insan? Bunu Musa Efendi'den duymuştum ben, çok hoşuma gitti. Yani bazı insanlar diyor, yani çoluk çocuk daha iyi yaşasın diye zengin olur.
Evet.
Ama zengin olduğu halde bir türlü sonra o zengin olmak amaç gibi kalır. Niye zengin olduğunu unutur insan.
Evet.
Başlangıçta zengin olmayı şundan istiyorduk ya. Çoluk çocuğumla iyi vakit geçireyim. Onlara daha çok vakit ayırayım. Arabama bineyim, anamı babamı görmeye gideyim. Sonra bakıyorsun hocam o zengin insanlar çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından, eşinden ayrı düşüyor. Niye? Çünkü o fabrikaya çalıştırmak için zaman lazım. Böyle bir paradoks da yaşıyoruz.
Evet. Yani sonuçta insan kendini bütünleştirmesi gerekiyor. Bu parçalarını bir araya getirmeli, koordine etmesi gerekiyor. Aksi takdirde işte mesela tamam işin gücün çok iyi ama çoluk çocuğuna hiç şey demiyor, zaman ayıramıyor.
Sonra çoluk çocuğu yabancılaşıyor hocam kendisine.
Evet, evet. Bir de zaten çocuklar hocam benim gördüğüm şu, şeye kadar, ilkokul çağına kadar sizin peşinizde dolaşıyor. Ortaokul çağından sonra kendi başına takılıyor.
O nasıl baba gözüme görünme diyor zaten.
Evet.
Hele bir mesela, de hocam ilkokulda çocuğu alıştırmamışsınız beraber vakit geçirmeye. Lise çağında artık baba istemiyor zaten çocuk.
He.
Onu kendine bir tehdit görüyor.
Evet.
İşime karışır. Cep telefonuna oynamama izin vermez. Arkadaşlarımla sigara içeceğim mesela atıyorum hocam. İnşallah böyle şeyler başımıza gelmez. Buna karışır diyen tipler karşımıza çıkıyor hocam. Çünkü çocuğun genlerinde babayla vakit geçirmek.
Evet.
Yok zaten. Alışmamış ki çocuk. Babayla evet. Camiye gitmemiş. Babayla parka gitmemiş.
Evet.
Şimdi sen diyorsun ki oğlum lise çağında gel beraber camiye gidelim. Baba benim işim var diyor. Hmm. Gel oğlum parkta oturalım biraz sohbet edelim. Ya baba şimdi arkadaşlarımla oynayacağım diyor mesela.
Şey diyor hocam psikolojide bir şeyleri birlikte yapmanın şeyi çok yüksek. Kalplerin birbirine ısınmasında. Birlikte yapma.
Hatta beraber yemek yemek hocam.
Ha evet.
Hocam ben bunu çok önemsiyorum. Bazen eve aç geliyorsunuz. Öğle yemeğini yiyebilirsiniz. Evet. Bayağı da açsınız. 10 dakika sonra yemek hazır olacak. Herkes yemek var. Bence sabredip
kesinlikle
biraz parkta dolaşıp hep beraber sofraya oturmak
büyük bir
çok önemli. Yani.
Kesinlikle. Şimdi çocukla baba, anneler zaten bir şekilde meşgul küçük çocuklarla.
Yani hocam acı bir şey söyleyeyim size. Artık anneler de maalesef o kadar
yeterince
beraber değil.
Diyor.
Şöyle bir anne duydum geçenlerde. Evde bakıcı var. Anne dışarılarda yani. Hani bu iş hayatı da olabilir. Gezmek fark etmiyor yani. Neticede çocuktan uzaktan sonra fark etmiyor ki. Geçerli veya geçersiz bir sebep olması.
Evet.
9-10'da anne eve geliyor. Çoluk çocuk bakıcıların elinde. Ya bakıcılar tamam onlar da kardeşlerimiz ama annenin şefkatini verebilir mi Allah
aşkına? Asla tabii yani.
O kendi çocuğuna şefkat verir.
Evet.
Onları da yani şey için söylemiyorum hani kötü gördüğüm o da ihtiyaçtır yerine göre ama.
Ama sonuçta anne yapabileceği kadar zaman ayırmalı, elinden gelen her şeyi yapmalı. Yani çocuk eğer böyle daha 1-2 yaşından itibaren bakıcının eline bırakılıyorsa.
Burada büyük bir hocam tehlike var.
Evet tabii.
Çocuğun duygusal dünyası herhalde kör olarak
tabii.
Merhamet sevgiyi tatmadan, sevgiye doyamadan.
Evet.
Ve hocam da bağlanma sorunu diyorsunuz biliyorsunuz.
Evet. Yani anneyle bir evet. Gönül bağı kurmalı. O bağ psikoloji bağdır. O hayatta kuracağı bütün ilişkilerde belirleyici bir şeydir yani.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçi karamsarlığa pek giremedik. Ama inşallah hiç girmeyelim.
Onu zaten herkes
sadece
biliyor.
Sadece yani şu manada bu karamsarlığı nasıl çözeriz diye belki haftaya.
Evet.
Olmasa biraz o konulara bir şey yaparız.
İnşallah. Gireriz
tekrar. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık.
Sizin de eyvallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı burada sona ermiştir. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.